Ayrım 37, sayfa 322, 18. bölüm. Ateşçi Yakov bir zamanlar gözümde nasıl büyüdüyse Osip de öyle büyüdü ve herkes gözümden silindi. Yakov'a benzeyen birçok yanı vardı ama aynı zamanda büyük babamı, kutsal kitap bilgini Piotr Vasilyev'i ve aşçı Sumuri'yi de andırıyordu. Belleğime derinlemesine kazınmış olan bu insanları bana anımsatırken, Oksidin bakır bir çanı kemirmesi gibi Osip de kendi derin izlerini belleğimde kazıyordu. İki farklı düşünce biçimine sahip olduğu apaçık ortadaydı. Gündüzleri diğer adamlarla çalışırken ileri sürdüğü canlı ve yalın düşüncelerini çay molasında ya da akşamları benimle birlikte kentte gözleme satan vaftiz annesine giderkenki ya da geceleri uyuyamadığı zamanlardaki düşüncelerinden daha pratik ve daha anlaşılır buluyordum. Bir lambanın alevi gibi türlü türlü biçimlere girebilen kendine özgü değişik bir takım görüşleri vardı. Bu görüşler parlak ve ışıltılıydı ama bu görüşlerin gerçek kimliğini Osip'e nedenli yakın ve kabul edilebilir geldiğini keşfedemiyordum. O tanıdığım herkesten daha akıllı gibi görünüyordu. Onun yakın çevresinde tıpkı ateşçi Yakov'un çevresinde hissettiğim duyguları hissediyordum. Onu tanımak, gerçekte nasıl biri olduğunu içtenlikle bulmak istiyordum. Ama o bir türlü ele geçmiyor, kavrama gücümden kıvrıla sıyrıla kaçıyordu. Onu ayrıntılarıyla araştırmak olanaksızdı. Bu adamda gerçekten doğru olan şey neydi? Söylediklerinin hangisine inanacaktım? Hadi bakalım, benim nasıl biri olduğumu, nereye gizlendiğimi kendi kendine bulmaya çalış. Gururum incinmişti ama bundan öte şeyler de vardı. Bu ihtiyarı anlamak, hakkındaki doğruları keşfetmek neredeyse yaşamımın tek amacı olmuştu. Karakterinin ele geçmez yanları çok sağlamdı. Eğer bir yüzyıl daha yaşasa yine aynı kalacak, korkunç değişken olan bunca insan arasında yine böyle sarsılmaz, yine böyle dayanıklı olacak gibi görünüyordu. Kutsal kitap bilgininde de aynı değişmez tutarlılık vardı ama onunkini pek güzel bulmamıştım. Osip'in kararlılığı bambaşkaydı ve çok daha hoştu. Çevremdeki insanların kararsızlığı çok acı bir biçimde açıkça ortadaydı. Onların daldan dala cambazca atlayışları beni alt üst ediyordu. Bu anlamsız sıçrayışlara uzun süredir şaşırmaz olmuştum. Bu kaypaklıklar insanlara duyduğum ilgiyi yavaş yavaş yok ediyor, beslediğim sevgiyi bitiriyordu. Temmuz başlarında bir gün çalıştığımız yere dağılacak kadar harap bir droşki geldi. Sarhoş sakallı sürücü oturduğu yerde umutsuzca hıçkırıyordu. Şapkası yoktu, dudağı yarılmıştı. Grigori Şişlin de sarhoştu. Droşkinin içinde sallanıyordu. Tombul, al yanaklı, hasır şapkası boncukları vişnelerle ve kırmızı bir kurdeleyle süslü, elinde şemsiye, çıplak ayaklarında galoşlar bulunan bir kız Grigori'yi tutmaya çalışıyordu. Kız öne arkaya sallanıyor, şemsiyesini sallıyor ve yüksek sesle kahkahalar atarak bağırıyordu. Vay canına, fuar kapalı, beni alıp buraya getiriyor ama ortada fuar muar yok. Grigori'nin üstü başı perişandı, korkunç acı çekiyormuş gibi görünüyordu. Droşki'den atlayıp yere oturdu, gözyaşları içinde konuşmaya başladı. Diz çöküp yalvarıyorum, çok büyük günah işledim, nasıl oldu bilmiyorum ama günaha girdim. Yefimuşka bana dedi ki, Grisha, Grisha dur artık, haklıydı. Beni bağışlayacak mısınız? Bunu telafi ederim, yemin ederim. Yefimuşka dünyaya bir kez geldiğimizde asla bir kez daha gelemeyeceğimizi söylediklerinde haklıydı. Kız gülmekten katılıyor, galoşlarını fırlatacak kadar ayakları sertçe sallıyordu. Sürücü umutsuzca bağırdı. Bir an önce buradan gidelim. Hadi geveseler, hadi. At terden çatlayacak. Ufak tefek yaşlı at ağzından köpükler saçarak orada durgun bir şimşek gibi öylece bekliyordu. Bütün bu sahneler dayanılmayacak kadar gülünçtü. Grigori'nin işçileri patronlarının yanındaki fahişeye ve aptallaşmış sürücüye baktıkça kahkahadan kırılıyorlardı. İçlerinde yalnız Froma gülmüyordu. Dükkanın kapısında benim yanımda duruyor ve humurdanıyordu. Pis domuz, evde gül gibi karısı var. Bütün bu süre içinde sürücü acele ediyor, gitmek için başlarının elini yiyordu. başlarının etini yiyordu. En sonunda kıza aşağı atladı. Grigori'yi kaldırıp droşkiye bindirdi. Dizleri arasına yatırdı. Şemsiyesini sallayarak bağırdı. ''Hadi gidelim.'' Fuma'nın büyük öfkeyle bağırması üzerine yumuşak huylu işçiler gülmeyi kestiler. Boyun eğerek işlerinin başına döndüler. Patronlarını gerçekten kıskanmışlardı. Fuma'nın Grigori'yi böyle aptal bir durumda görmekten hoşlanmadığı açıkça ortadaydı. ''Sözüm ona patron olacak.'' diye homurdandı. ''Eve dönmesine şurada topu topu bir ay kaldı ama bekleyemedi işte.'' Grigori için üzülüyordum. Vişne şapkalı kız onun yanında son derece gülünç görünüyor. Grigori'nin saygınlığına gölge düşürüyordu. Sık sık düşünürdüm de şaşırıp kalırdım. Niçin Grigori şişkin yönetici konumundaydı da? Foma Tuçkov sıradan bir işçiydi. Foma yuvarlak pürüzsüz yüzlü, kıvırcık saçlı, gaga burunlu, zeki bakışlı, gri gözlü, güçlü kuvvetli genç bir delikanlıydı. Hiç işçiye benzemezdi. Eğer sırtına güzel bir giysi geçirilirse köklü bir aileden bir tüccarın oğlu sanılabilirdi. Somurtkan biriydi. Çok az konuşurdu. Konuştuğu zaman da işle ilgili konuşurdu. Okuması yazması olduğu için müteahhitin hesaplarına o bakar, gider kayıtlarını o tutardı. Adamları gayrete getirmeyi biliyor ama kendisi gönülsüzce çalışıyordu. Sakin bir sesle sık sık şöyle derdi. ''Bütün bu işleri bitirmeye kalksak ömrümüz yetmez.'' Kitaplardan küçümseyerek söz ederdi. ''Bugünlerde her şeyi basıyorlar. Hepsi de bir yığın saçmalık. Ama insanların söylediği her şeyi dikkatle dinler. İlgisini çeken bir konu olursa tüm ayrıntılarıyla inceden inceye öğrenmek isterdi. Kafasını sürekli kurcalayan bir şeyler var gibiydi.'' Oldum olası her şeyi kendi ölçütleriyle yargılardı. Bir gün Foma'ya niçin müteahhit olmadığını sordum. Uyuşuk bir tavırla karşılık verdi. İşin ucunda birkaç bin ruble olduğunu bilsem hadi gireyim ama birkaç kapik uğruna boşa harcayacak zamanım yok. Hayır, ilk fırsatta ne yapacağımı biliyorum ben. Bakarsın Oranki manastırına girerim. Elim ayağım düzgün, güçlü kuvvetliyim. Belki bir tüccarın dul karısı bana vuruluverir. Olur mu olur? Daha 2 yıl önce Sergas'ta çocuğun biri turnayı gözünden vurdu ve kentli bir kızla evlendi. İkonu evden eve dolaştırırlarken kız buna abayı yakmış. Aklı fikri bu konulardaydı. Manastırda rahip adayı olduktan sonra kolay bir yaşantıya kavuşan insanlar üzerinde pek çok öykü işitmişti. Ben bu öykülerden hiç hoşlanmıyordum. Onun bu düşünce biçimini de sevmiyordum. Ama onun elinde sonunda bir keşiş olacağından emindim. Fuar açıldığı zaman Foma bir meyhanede garson olarak işe başlayarak herkesi şaşırttı. Aslında bunun tam bir sürpriz olduğu da söylenemez. Arkadaşları onu hiç yalnız bırakmadı. Tatillerde Salt onunla alay etmek için meyhaneye çay içmeye giderlerdi. Oraya gidip de yerlerine oturunca bağırmaya başlarlardı. ''Hey garson, kıvırcık saçlı baksana buraya.'' Foma hemen yanlarına gelir başını dik tutarak sorardı. ''Ne istiyorsunuz?'' ''Kendi arkadaşlarını tanımadın mı yoksa?'' ''Yitirecek zamanım yok.'' Arkadaşlarının kendisini adam yerine koymadığını, onu gülünç duruma düşürmek istediklerini hissediyordu. Arkadaşlarına bekleyen gözlerle alık alık bakar, yüzüne odunsu, bön bir anlam yerleşirdi. Sanki içinden şöyle derdi, ''Sizinle uğraşacak halim yok.'' ''Küçük bir bahşişe ne dersin?'' diye sorarlardı. Sonra kasıtlı bir beceriksizlikle ceplerini uzun süre karıştırırlar ama sonunda tek kapik bile bahşiş vermezlerdi. Bir gün Foma'ya aslında keşiş olmak istemesine karşın ne diye garson olduğunu sordum. ''Keşiş olmak istemiyorum.'' diye yanıt verdi. ''Zaten garsonlukta da pek fazla kalmayacağım.'' 4 yıl sonra onunla Charisse'de karşılaştım. Hala garsonluk yapıyordu. Sonraları gazetelerde Foma Tuçkov'un silahlı soygun girişiminden tutuklandığını okudum. Piotr'un en eski ve en iyi işçilerinden duvarcı Ardalyo'nun öyküsü beni özellikle çok şaşırtmıştı. Bu kara sakallı, 40 yaşlarındaki neşeli adamın kendisi patron olacağı yerde niye Piotr'un buyruğu altında çalıştığını merak ediyordum. Vodka'yı 40 yılda bir ağzına sürer, sürdüğü zaman da asla ölçüyü kaçırmazdı. Tam anlamıyla işinin ereğiydi. Canla başla çalışır, tuğlaları onun elinde kırmızı kumrular gibi uçuşurdu. Hastalıklı ve iki yüzlü Piotr onun yanında atölyede bir fazlalık gibi görünürdü. Ardalyon iş konusunda sık sık şöyle derdi. ''Başkalarına taştan evler yaparken kendime tahtadan bir tabut yapıyorum.''
Kendini tuğla örmeye neşeyle kaptırır ve bağırırdı. Haydi arkadaşlar, Tanrı hakkı için şu işi bitirelim. Herkese gelecek ilkbaharda Tomsk'a gideceğini, eniştesinin orada bir kilisesinin yapımında büyük bir işi üstlendiğini, kendisine de ustabaşı olarak istediğini söylüyordu. Bu işi kafama koydum, kilise yapmayı seviyorum. Sonra bana şöyle dedi. Sen ne diye benimle gelmiyorsun? Senin gibi okur yazar biri için Sibirya'da yaşamak çok kolaydır. Hiç pişman olmazsın. Kabul ettim. Ardalyon zafer kazanmışçasına bağırdı. Güzel ama bak ben şaka etmiyorum ha. Ardalyon Piotr'la Grigori'ye tatlı tatlı takılır, onlara yetişkinlerin çocuklara davrandığı gibi davranırdı. Sonra da Osip'i anlatırdı. Koca kafalılar, işleri güçleri bana nedenle akıllı olduklarını göstermek. Sanırsın ki iskambil oynuyorlar. Biri öbürüne diyor ki, bak benim elimde floş var, öteki de benim kozum daha büyük diyor. Osip belirsiz bir yanıt verirdi. Ya ne bekliyorsunuz? Övünmek insana özgüdür. Sokağa çıktıkları zaman bütün genç kızlar göğüslerini kabartarak yürürler. Ardalyon ısrarla söylemeye devam ederdi. Para yok diye inleyip ah vah ederler ama bir yandan da küplerini doldururlar. Yo, Grigori dolduramaz. Ben kendi patronumdan söz ediyorum. Fırsatını bulsam alıp başımı ormanlara ya da çöllere giderim. Ah burada sıkıntıdan patlıyorum. Şu bahar bir gelsin, ver elini Sibirya. İşçiler Ardalyon'u kıskandırıyordu. Bizim de orada öyle Ardalyon'unki gibi eniştemiz olsa biz de Sibirya'ya hayır demezdik. Ardalyon ansızın kayıplara karıştı. Bir pazar günü atölyeden ayrıldı. Nerede olduğundan hiç kimsenin 3 gün haberi olmadı. Herkes başına kötü bir şey geldiği tahmininde bulunuyordu. Belki de öldüresiye dövülmüştür. Yüzerken boğulmuş filan olmasın. Derken Yefimushka çıka geldi ve haber verdi. Ardalyon içki alemine dalmış. Piotr kuşkuyla bağırdı. Ne diyorsun sen be? İçkiye ve alemciliğe daldı. Bir kireç ocağı gibi içi yanıyor. Karısı mı ölmüş ne? Ama o zaten dul yahu. Peki nerede şimdi? Piotr öfkeyle fırlayıp Ardalyon'u kurtarmaya gitti ama bir güzel dayak yiyip döndü. Birlikte giderken Osip bana söyleniyordu. Adam ne güzel kendi halinde yaşayıp gidiyordu. Ta ki birkaç şeytan aklını çelene kadar. Zıvanadan çıkıverdi işte. Bundan ders al Maksimiç. Kunaviro Zev köyünün o ucuz küçük genel evlerinden birine geldik. Bize hırsız görünümlü bir koca karı karşıladı. Osip koca karıya fısır fısır bir şeyler söyledi. Kadın bizi öküz ahırı kadar pis, karanlık, boş, küçük bir odaya soktu. Odadaki karyolanın üstüne şişman, iri yarı bir kadın uykudaymış gibi sere serpe uzanmıştı. Koca karı kadının göğsüne bir dirsek atarak ''Kalk hadi, miskin orospu, çık dışarı!'' dedi. Kadın korkuyla yerinden fırladı, avuçlarıyla yüzünü ovuştururken sordu. ''Aman tanrım, kim bunlar? Ne oluyor?'' Osip sertçe ''Polis!'' dedi. Kadın bir çığlık atarak kayıplara karıştı. Osip kadının arkasından tükürdükten sonra açıkladı. Polisten korktukları kadar şeytandan bile korkmazlar. Koca karı duvardaki küçük aynayı aldı, duvar kağıdının ucunu kaldırdı. Aradığınız o mu? Bakın, dedi. Osip duvardaki delikten içeri baktı. Ta kendisi, yanındaki şu kızı çıkar oradan. Duvardaki delikten ben de baktım. Bulunduğumuz odaya benzeyen köpek kulübesi kadar bir odanın sımsıkı kapalı penceresi önünde bir kandil yanıyordu. Kandilin yanında şaşı bir Tatar kız duruyordu. Gömleğini düzeltiyordu. Kızın arkasındaki iki yastıklı bir yatakta Ardalyon'un karmakarışık siyah sakalları havaya dikilmiş şişik yüzünü görebiliyordum. Kız birdenbire tüyleri korkudan diken gibi olarak çabuk çabuk gömleğini giydi. Yatağın yanından geçti ve bizim bulunduğumuz odaya girdi. Osip ona şöyle bir baktıktan sonra yine tükürdü. Tüh sana pis orospu. Kız gülerek sen de bunağın tekisin diye karşılık verdi. Sonra domuz ağlına benzeyen öbür odaya geçtik. Osip Ardalyon'un ayak ucuna oturdu. Uzun süre Ardalyon'u uyandırmaya çalıştı ama başaramadı. Ardalyon homurdanıp duruyordu. Tamam bekle azıcık sonra gideriz. En sonunda uyandı. Osip'e ve bana kan çanağına dönmüş gözlerle vahşice baktı. Sonra gözlerini yumarak ağzında lafı geveledi. Peki şimdi? Osip sakin ama keyifsiz bir tavırla ne yaptığını sanıyorsun sen? Dedi. Ama sesinden umutsuzluk akıyordu. Ardalyon sapıttım işte diye açıkladı. Hırıltılar çıkardı, öksürdü. Niye peki? İşte öyle bilirsin. Ama sonu çok kötüye varır. Olsun varsın. Ardalyon masadan ağza açık vodka şişesini aldı ve dikledi. Sonra Osip'e uzatarak bir fırt alır mısın dedi. Buralarda bir yerlerde mezede olacaktı. İhtiyar ağzına bir yudum vodka aldı ve yutuverdi. Sonra kaşlarını çatarak bir lokma ekmeği dikkatli dikkatli çiğnemeye başladı. İçki sersemi Ardalyon peltek peltek konuşmaya başladı. Gördün işte, bir Tatar kızına takıldım. Bütün Yefimuşka'nın kızın dediğine göre Kazimoğlu'ymuş. Gencecik, yetim biri, fuara gelmiş. Duvarın ardından kırık dökük bir Rusçayla lafa karışıldı. En genç, en iyi pilişler Tatarlardan çıkar. Söyle şuna da defolup gitsin, gören de baban sanır. Ardalyon duvardaki deliğe doğru merakla bakarak belli belirsiz mırıldandı. Evet işte bu. Ardalyon bana döndü ve işte görüyorsun arkadaşım dedi. Osip'in Ardalyon'u azarlamasını, öğütler vermesini, onu utandırmasını, Ardalyon'un da yaptıklarından pişmanlık duymasını bekliyordum. Gel gelelim bunların hiçbiri olmadı. Yan yana, omuz omuza oturdular ve hiçbir şey olmamış gibi kesik kesik çene çalmaya başladılar. Onları bu karanlık ve pis köpek kulübesinde görmek çok acıydı. Tatar kız duvardaki delikten bir takım gülünç laflar ediyor ama adamlar duymamazlıktan geliyordu. Salamura Osip masadaki iste kurutulmuş kızıl kanat balığından aldı. Balığı çizmesine vurdu. Derisini dikkatle soymaya başladı. Sonra sordu. Paralar suyunu çekti mi? Piotr'a yeterince bırakmıştım. Şimdi durumu nasıl düzelteceksin bakalım. Çekip Tomsk'a gitsen daha iyi edersin. Oraya niçin gideyim ki? Vaz mı geçtin yoksa? Yabancılar çağırsaydı giderdim de. Ne var ne oldu? Daha ne olsun. Onlar benim kız kardeşim ve eniştem. E'si akrabalarım emrinde olmak canımı sıkar. Ama nereye gidersen git. Birilerinin emri altında olacaksın. Fark etmez. Böyle dostça ve ciddi konuştuklarını görünce Tatar kız onları rahatsız etmekten vazgeçti. Odaya geldi. Duvarda asılı duran giysisini hiçbir şey söylemeden sessizce aldı ve ortadan yok oldu. Osip pek de genç dedi. Ardalyon ona şöyle bir baktı ve hiçbir kırgınlık duymaksızın ''Bu işler hep baş belası, Yefimuşka'nın yüzünden.'' dedi. ''Karıdan kızdan başka bir şey bildiği yok ama bu Tatar kız da doğrusu fıkır fıkır bir şey, şen şakrak.'' Osip uyardı. ''Bak ayağını denk al, yoksa başını gerçekten belaya sokarsın.'' Balığını bitirince vedalaştı. Dönerken Osip'e sordum. ''Niçin onu görmeye gittin?'' Şöyle bir bakmak istedim, arkadaş değil miyiz? Ben böyle ne olaylar gördüm, neler neler. Adam kendi halinde öylece yaşarken birdenbire sapıtıverir. Sonra daha önce söylediği sözü yineledi. Ama vodkadan uzaktır. Ama bir dakika sonra, gerçi vodkasız da adamın canı sıkılır ya. O da başka, dedi. Vodkasız canı mı sıkılır? Elbette ya. Bir iki yudum attın mıydı dünya bir hoş gözükür gözüne. Ardalyon bir yere gidemedi. Birkaç gün sonra işinin başına döndüyse de çok geçmeden yeniden kayıplara karıştı. İlkbaharda ona yanında birçok serseriyle birlikte ırmağın durgun sularında sıkışıp kalmış bir mavlının çevresindeki buzları kırarken rastladım. Birbirimizi gördüğümüze sevindik, bir meyhaneye çay içmeye gittik. Habire övünüyordu. Anımsıyor musun ne biçim işçiydim ama? Hey be, kendi alanımda kimse benim elime su dökemezdi. Yüzlerce ruble kazanabilirdim. Ama kazanmadın. Orası öyle, kazanamadım diye gururla bağırdı. İşte boş ver gitsin. Elini kolunu sallaya sallaya konuşuyor, kışkırtıcı sözleriyle herkesin dikkatini çekiyordu. Kurnaz küçük hırsız Piotr. İş için ne denli hani? Başkalarına taştan ev yaparken kendine tahtadan tabut yapar. İş ha, al sana iş. O zaman dedim ki Piotr hasta, ölmekten korkuyor. Ama Ardalyon ben de hastayım diye bağırdı. Kim bilir belki de benim ruhum yanlış bir yerde. Tatil günlerinde sık sık kentin serserilerinin barınak yeri olan Milyonnaya Caddesi'ne gidiyor ve Ardalyon'un bu boşu boş yaşantıyı nedenli çabuk benimsediğini görüyordum. Daha bir yıl önce neşeli ve saygılı davranan biriydi. Oysa şimdi önüne gelene bağırıp çağırıyor, bitirimler gibi yürüyor, herkese çatmaya ve kavga çıkarmaya hazır, kışkırtıcı laflar ediyordu. Övünmekten de asla geri durmuyordu. ''Burada nasıl sözüm geçiyor, görüyorsun değil mi? Buralar neredeyse benden sorulur.'' Kazandığı parayı hiç acımadan serserilere saçıp savuruyordu. Bir kavga patlak verdiğinde hemen güçsüzlerden yana çıkıyor, serserilere cana yakın davranarak sık sık "Bu doğru değil arkadaşlar, dürüst olun," diyordu. Bu yüzden ona dürüst adını takmışlardı. Bu takma ad kendisinin de hoşuna gidiyordu. Sokağın eski, pis, taştan çuvalına sıkış tıkış doldurulmuş bu insanları yakından inceliyordum. Bu insanların hepsi de olağan yaşamdan kopmuş ama bunun yerine neşeli, patronlardan bağımsız kendilerine özgü bir yaşam koymuşlardı. Onların bu gözü pek ve kaygısız tavrı bana büyük babamın Mavna yedekçileri üzerine anlattıklarını anımsatıyordu. O yedekçiler kolayca hayduda dönüşebiliyor ya da münzevi olup çıkıyorlardı. Küçük bir iş bulmadıkları zaman mallardan ya da gemilerden ufak tefek hırsızlıklar yapmaktan geri durmuyorlardı ama bu durum beni hiç de onlardan soğutmuyordu. Yaşamlarının kumaşındaki hırsızlık yaması bana tıpkı eski püskü bir giysinin söküğünü tutan gri iplikler gibi görünüyordu. Aynı zamanda bu insanların örneğin buzlar çözüldüğünde ya da yangın çıktığında çabucak yük taşımak gerektiğinde büyük bir özveriyle canlarını dişlerine takarak çalıştıklarını da görüyordum. Ayrıca onların yaşamlarında diğer insanların yaşamındakinden çok daha neşeli bir şeyler vardı. Ama Osip Ardalyon'la dostluğumun farkına vardı ve beni babaca uyardı. "Bana bak evlat, şu ihtiyar mıymıntının sözüne kulak ver. Milyonlayadaki o serserilere ne diye bu kadar takılıyorsun? Dikkat et, başına bir iş açılmasın." Hiçbir iş yapmadan başıboş bir yaşam süren bu insanlardan hoşlandığımı dilim döndüğünce ona anlattım. Gülümseyerek sözümü kesti. "Tıpkı gökyüzündeki kuşlar gibi yaşıyorlar. Peki neden? Tembeller de ondan. Onlardan ne köy olur ne de kasaba. Çalışmak onlara sıkıntı verir." "İyi ama çalışmak nedir?" diye karşı çıktım. "Ne demişler? Namusunla çalışarak taştan bir ev edinemezsin." Bu atasözünü öyle çok işitmiştim ki söylemesi benim için çok kolaydı. Doğruluğuna da inanıyordum. Ama Osip bana kızarak bağırdı. "Kim demiş bunu? Yalnızca aptallar ve aylaklar. Böyle şeylere kulak asma." "Püh, böyle ahmakça şeyleri yalnızca kıskanç ve başarısız insanlar söyler. Süzülerek uçmaya çalışmadan önce tüylerinin büyümesini bekle. Nasıl dostlar edindiğini patronuna söyleyeyim de görsen." "Dur hele." Ayrım sonu. Sayfa 332.